Ayrım 6. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre, sayfa 47. Sara, geldim dedi. Sizi çok bekletmedim ya. Matthew başını kaldırıp baktı ve içi rahat etti. Sara ağır ve şekli bozulmuş gövdesiyle parmaklığa dayanmıştı. O köşeyi dönmüş olanlardandı. Hiç doğmamış ya. Salamura'dan çıkmışa benzeyen eskimiş bir etti onunki. Kadın gülümsedi. Sonra acele adımlarla merdiveni indi. Kimonosunun etekleri kısa bacaklarının etrafında uçuşuyordu. Açgözlü bir merakla, ne var?" diye sordu. Koskocaman, heyecanlı gözleriyle ısrarla Matthew'yu süzüyordu. Matthew başını çevirdi. Kısaca, "Marcel gebe," dedi. "Ya!" Sara sevinmiş gibiydi. Sıkılarak sordu. Şey mi edecek? Matthew çabuk çabuk, "Yo yo," dedi. "İstemiyoruz." "Ha, anladım." Başını öne eğdi, sustu. Bir suçlama anlamı bile taşımayan bu susuş, Matthew sinirlendirdi. Kabaca, "Eskiden siz de aynı şeyi yapmışsınız," dedi. "Gomez söylemişti." "Evet, eskiden." Birden gözlerini kaldırdı bir nefeste. "Korkacak bir şey yok," dedi. "Vaktinde davranılırsa kolay olur." Yargılamak, suçlamak istemiyordu. Olanı başına kalkmaktan vazgeçmişti ve şimdi tek isteği vardı. Matthew'u rahatlatmak. Çok kolay olur. Artık Matthew gülebilir, geleceğe güvenle bakabilirdi. Bu küçücük ve gizemli ölümün yasını Sara tek başına üzerine almıştı. Matthew sinirli. "Bakın Sara," dedi. "Beni anlamaya çalışın. Evlenmek istemiyorum. Bu bencillikten değil. Ben evliliği..." Sustu. Sara evliydi. 5 yıl önce Gomez'le evlenmişti. Kısa bir sessizlikten sonra ilave etti. "Hem Marcel çocuk istemiyor." "Çocuk sevmez mi?" "Pek ilgilenmiyor." Sara şaşırmıştı. "Evet evet," dedi. "Tabii, nihayet." Matthew'un elini ellerinin arasına alarak, "Zavallı Matthew," dedi. "Kim bilir ne kadar sıkıldınız. Size yardım edebilmek isterdim." "Tamam işte," dedi Matthew. "Bize yardım edebilirsiniz. Başınıza. O şey geldiği zaman birine gitmişsiniz. Bir Rus kadınıymış galiba." Sara, "Evet," dedi. Yüzü değişmişti. Korkunçtu. Matthew bozuk bir sesle, "Çok mu? Çok mu canınız yandı?" diye sordu. "Hayır, canım yanmadı ama ağlayacak gibiydi. Hep çocuğu düşünüyordum," dedi. "Gomez çocuk istemiyordu. O sırada o bir şeye olmaz dedi mi? Bilirsiniz ya. Ama korkunçtu. Bir daha dünyada ayaklarıma kapanıp yalvarsa bir daha beni dünyada razı edemez." Dalgın gözleriyle Matthew'ye bakıyordu. Ameliyattan sonra elime küçük bir paket tutuşturdular. "Bunu kubura atıverin," dediler. "Kubura. Pis bir sıçan gibi." Birden Matthew'un kolunu sımsıkı kavrayarak, "Matthew," dedi. "Ne yaptığınızın farkında değilsiniz." Matthew öfkeyle, "Ya siz dünyaya bir çocuk getirdiğiniz zaman ne yaptığınızın farkında mısınız?" diye sordu. "Bir çocuk, bir zavallı bilinç daha, duvarlara çarparak dört dönen, çırpınan ama bir türlü kurtulamayan küçücük korkmuş bir aydınlık." "Hayır, ama demek istiyorum ki Marcel'den ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Sonra sizden nefret etmesinden korkarım." Matthew Marcel'in etrafı morarmış, İri ve haşin gözlerini görür gibi oldu. Sara yatışmıştı. Acıklı bir hali vardı. O kimseden nefret edemezdi. Hele Gomez'den. Kararlı bir sesle, "Zaten sizi o Rus kadına yollayamam," dedi. "Hala ameliyat yapıyor ama bugünlerde çok içiyormuş. Güvenemem. 2 yıl önce az kalsın başı belaya giriyordu." "Başka bir bildiğiniz yok mu?" Sara ağır ağır, "Yok, kimseyi bilmiyorum," diye konuştu. Sonra birden içinin bütün iyiliği bir an yüzünde parladı, bağırdı. "Tamam, buldum. İşiniz oldu. Daha önce nasıl akıl etmedim? Ben bu işi hallederim. Weldman, biz de görmemiş miydiniz? Bir Yahudi doktor, jinekolog. Yani kürtajın ustası sayılır. Onunla insanın içi rahat olur. Berlin'de işi çok iyiymiş. Naziler gelince Viyana'ya kaçmış. Sonra orada da Anschluss hikayesi ortaya çıkmış. O da tası tarağı toplayıp Paris'e gelmiş. Ama epeydir parasını İsviçre'ye yolluyormuş zaten. Yapar mı dersiniz?" "Tabii. Ben hemen bugün gider görüşürüm." "Çok sevindim," dedi Matthew. "Çok sevindim. Ne alıyormuş acaba?" Berlin'deyken 2000 mark alırmış. Mathieu sapsarı oldu. Yani 10.000 frank. Sara telaşla. Tabii orada şöhretini satıyormuş dedi. Burada kimse onu tanımaz ki. Daha aklı başında bir fiyat söylemek zorundadır. Ben ona 3.000 frank teklif edeceğim. Mathieu dişlerinin arasından iyi dedi. Bu parayı nereden bulacağım diye düşünüyordu. Sara bir dakika dedi. Şimdiden gidip görüşsem daha iyi olmaz mı? Blaise Descoffes sokağında oturuyor. Şuracıkta. Hemen giyinip çıkayım. Beni bekler misiniz? Hayır. 10.30'da biriyle buluşacağım. Sara altın gibi kalbiniz var. Kadını omuzlarından tutarak sarstı, gülümsedi. Sara Mathieu'nun hatırı için aslında ona çok ağır gelen bir işin suç ortaklığını kabullenmiş, büyük bir cömertlikle nefret ve tiksintisini bile unutmayı başarmıştı. Bunu yapabildiği için de mutlulukla pırıl pırıldı. Saat 11'de nerede olursunuz? Size telefonla haber veririm. Dupont-Latin'de. Saint-Michel bulvarında. Siz telefon edene kadar orada beklerim. Peki, Dupont-Latin'de. Sara'nın kimonosunun önü açılmıştı. İri göğüsleri görünüyordu. Mathieu onu sevdiği ve göğüslerini görmek istemediği için kendine doğru çekerek kucakladı. Sara, güle güle Mathieu, sevgili Mathieu dedi. Güzelliğini kaybetmiş tatlı yüzünü Mathieu'ya doğru kaldırmıştı. Bu yüzde öylesine şaşırtıcı ve şehvetli bir boyun eğme ifadesi vardı ki, insan için için ona kötülük etmek, onu utandırmak, ezmek isteği duyuyordu. Daniel, Sara'yı görünce sadizmin ne olduğunu anlıyorum derdi. Mathieu kadının yanaklarından öptü. Yaz. Gök maddesi olan bir hayalet, bir cin gibi sokağa çarpıyor, insanları çarpıyor, insanlar gökte tutuşan yanan yüzleriyle uçuşuyorlardı. Mathieu yeşil ve canlı kokuyu, taptaze toz kokusunu içine çekti. Gözlerini kırpıştırdı, gülümsedi. Yaz. Bir iki adım attı. Beyaz benekli, siyah, yapışkan, zift tabanlarında kalıyordu. Marcel gebeydi. Bu yaz, geçmiş yazlardan başka bir yazdı. O uyuyordu şimdi, koyu bir loşlukta. Uyurken terliyordu. Morumsu esmer güzel göğüsleri yayılmıştı. Tepelerinde beyaz ve tuzlu minicik çiçekler gibi ter taneleri titreşiyordu. Uyuyordu. Her sabah ta öğleye kadar uyuyordu. Karnının derinliğinde içinde pertemsi kabarcık uyumuyordu. Uyumaya vakti yoktu. Besleniyor ve büyüyordu. Zaman kesin ve geri dönülmez sıçramalarla akıp gidiyordu. 48 saate kadar parayı bulmam şart. Lüksemburg. Sıcak ve beyazlık, heykeller, güvercinler, çocuklar. Çocuklar koşuyor, güvercinler uçuşuyor. Demir sıralardan birine oturdu. Parayı nereden bulmalı? Daniel vermez ama gene de isterim bir kere. Nihayet en sonunda başka çare kalmazsa Jacques'tan isterim. Çimen bileklerine kadar yükseliyor, bir heykel taştan kaba etlerini ona doğru uzatıyor, güvercinler huhuluyordu. Nihayet 15 günlük mesele. Yahudi pekala ay sonunu bekleyebilir, 29'unda aylığı alacağım. Mathieu irkilerek durdu. Düşüncelerinin burasında birden kendini görmüştü ve kendinden tiksinmişti. Şu saatte Brune sokaktadır diye düşündü. Sokağın aydınlığında içi rahat dolaşır. Zamanı gelince kırıp parçalayacağı camdan bir ağın içindeki kentin ortasında yürürken kendini güçlü hisseder. Biraz sallanarak, sakınarak yürür. Çünkü her şeyi kırıp parçalayacağı zaman daha gelmemiştir. Bekler, umutla bekler. Ya ben? Marcel Gebe, acaba Sara Yahudi herifi kandırabilecek mi? Parayı nereden bulmalı? İşte benim düşündüklerim bunlar. Birden, kalın siyah kaşlar altında birbirine yakın bir çift kara göz, gözlerinin önüne geldi. Madrid, oraya gitmek istiyordum, yemin ederim. Ama ayarlayamadım ve birden, İhtiyarladım diye düşündü. İhtiyarladım. Şurada bir sandalyenin üzerinde gırtlağıma kadar kendi yaşamıma gömülmüş oturuyor ve hiçbir şeye inanmıyorum. Oysa bir zaman ben de İspanya'ya gitmek istemiştim ama olmadı. İspanyalar gerçekten var mı? Ben buradayım. Kendi kendimin tadına bakıyorum. Kanın ve pas kokulu bir suyun buruk tadına bakıyorum. Kanın ve pas kokulu bir suyun buruk tadını duyuyorum. Bu benim kendi tadım. Kendi kendimin tadıyım ben. ve varım, yaşıyorum. Var olmak, yaşamak, işte bu. Susamadan, canı çekmeden kendini içmek. 34 yaş, 34 yıl, 34 yıldır kendimi tatmaktayım ve ihtiyarım. Çalıştım, bekledim ve istediklerimi elde ettim. Marsel, Paris ve özgürlük artık bitti. Artık beklediğim hiçbir şey yok. Önündeki bahçeye bakıyordu. Her gün aynı yaşamı yaşayan, her gün değişen ama tıpkı yüzyıllardır aynı ses ve aynı renk dalgacıklarının koşuştuğu, deniz gibi her gün aynı olan bahçeye. İşte bu vardı. Karma karışık, koşuşup duran, yüzyıllardan beri değişmeyen hep aynı çocuklar. Parmakları kopuk alçıdan kreçeler üzerinde, aynı güneş, aynı ağaçlar. Sara ve sarı kimonosu vardı. Gebe Marsel ve para vardı. Bütün bunlar öylesine doğal, öylesine alışılmış değişmez şeylerdi ki bir yaşamı doldurmaya yeterdi. Yaşam buydu işte. Üst yanı İspanyalar, İspanya'da şatolar. Bunlar neydi? Benim getirdiğim küçük suya sabuna dokunmaz bir din mi? Gerçek yaşamımın saygılı ve ağzı sıkı birlikteliği mi? Yoksa tanığım mı? Onlar Daniel, Jacques, Marcel, Brune. Onlar beni işte böyle görüyorlar. Özgürlük peşinde bir adam. Herkes gibi yiyor, içiyor. Küçük bir memur. Politikayla ilgisi yok. Louvre ve La Polulaire okuyor. Paradan yana sıkıntısı var. Ama başkalarının pul koleksiyonunu seçmesi gibi o da özgürlüğü istiyor. Özgürlüğü onun gizli bahçesi. Kendi kendisiyle yaptığı küçük bir suç ortaklığıdır. Tembel ve biraz soğuk bir herif. Azıcık da kuruntulu ama akıllı. Kendine usul usul, ortalama ve sağlam bir mutluluk, hareketsizliğin kıpırtısız mutluluğunu sağlamayı bildi. Ve çoğu zaman haklı olduğu ortaya çıktı. İşte bu. Ben bu muyum? 7 yaşında Pithiviers'de dişçi olan Jules amcasının yanındayken, bekleme salonunda yalnız kalınca kendini yok farz etmek oyununu oynardı. Bunun için insanın yaşamayı durdurması gerekti. Hani insan ağzına çok soğuk bir su alır da yutmamak için suyu bir anda boğazına yuvarlayıverecek olan o basit yutkunma hareketini yapmamak için hareketsiz bir güç sarf eder, işte onun gibi. Bir gün beynini tamamen boşaltmayı başardı ama bu boşluk da gene bir duygu, bir tattı. Ahmakça bir şeydi aslında. O gün sinek kokan bir taşra sıcağında boğuluyordu. Tam o sırada bir sinek yakalamış kanatlarını kopartmıştı. Hayvanın kafasının mutfaktaki kibritlerin başına benzediğini görmüş. Kibrit kutusunu alıp sineğin başına alevlenip alevlenmeyeceğini anlamak için pürtüklü kenara sürtmüştü. Ama bunların hepsini istemeye istemeye zorla yapmıştı. Bu başarısız bir komediydi. Çünkü kendisi de sinek kafasının tutuşmayacağını biliyordu. Masanın üzerinde eski dergiler ve papağan ibiği gibi kulpları olan grili yeşilli bir çim vazosu vardı. Jules amca vazonun 3000 yıllık olduğunu söylemişti. Matthew elleri arkasında sallanarak biraz da korkuyla masaya yaklaşmıştı. Bu pişmiş helmelenmiş ihtiyar dünyada 3000 yıllık duygusuz bir vazonun karşısında zavallı bir kırıntı olmak korkunç bir şeydi. Vazoya sırtını dönmüş aynaya bakarak gözünü şaşılatıp burnundan soluyarak oyalanmaya çalışmış ama oyalanamamıştı. Masaya sokulmuş, ağır vazoyu kaldırmış ve yere bırakmıştı. Bu bir anda esmişti ve hemen sonra kendini bir şeytan örümceği kadar hafif hissetmişti. Porselen parçalarına kendinden geçerek bakmıştı. Bu 3000 yıllık vazoya etrafı çeviren 80 yıllık duvarlar arasında ve 1000 yıllık yaz güneşinin aydınlığında bir şey olmuştu. Saygısızca ama günün doğuşu kadar gerçek bir şey. Bunu yapan benim diye düşünmüş ve gururlanmış, kendini dünyadan kurtulmuş, bağsız, ailesiz, köksüz hissetmişti. Toprağa çatlatıp çıkan küçük ve inatçı bir türedi ot gibi. 16 yaşında küçük bir hayduttu. Arkaşon'da kumun üzerine yatmıştı. Okyanusun kocaman yassı dalgalarına bakıyordu. Ona taş atan bir bordoluyu dövmüş, pestilini çıkarmış, kafasını kumlara sokmuştu. Çamların gölgesinde oturmuş nefes nefese, burun deliklerinde reçine kokusuyla kendini havalara asılmış, yüz yuvarlak, sert ve patlamaya hazır anlaşılmaz bir şey hissetmişti. Kendi kendine, özgür olacağım demişti. Daha doğrusu hiçbir şey dememişti de demek istediği buydu ve bu bir yemindi. Bütün yaşamının işte o güne benzeyeceğine yemin etmişti. 21 yaşındaydı. Bir karnavalın son gününü, sabahı odasında oturmuş, Spinoza okuyordu. Yollardan karton mankenler yüklü renk renk kocaman arabalar geçiyordu. Gözlerini kaldırıp bakmış ve Bruno ile birlikte benimsedikleri o yapmacık filozof havasıyla yeniden yemin etmişti. Kendimi kurtaracağım. 10 kez, 100 kez yeminini tekrarlamıştı. Sözcükler yaşa ve moda olan havaya göre değişiyordu. Ama temelde hepsi tek ve aynı yemindi. Matthew kendi gözünde bir erkek lisesinde felsefe dersi veren iri yarı adam değildi. Daniel'in, Bruno'nun arkadaşı Matthew da değildi. O bu yeminden ibaretti. Bu yeminden başka bir şey değildi. Hangi yemin? Işıktan yorulan gözlerini elleriyle örttü. Artık hiçbir şey bilmiyordu. Son zamanlarda gitgide sıklaşan bunalımları oluyordu. Yeminini anlayabilmek için kendi en iyi yaratması gerekti. Topu lütfen. Bir tenis topu ayaklarına kadar yuvarlanmıştı. Elinde raketle bir çocuk koştu. Matthew topu aldı ve attı. Şu haliyle içindeki en iyi ben değildi Matthew. Orada oturmuş ruhsuz yaz sıcağında kokuşuyor ve o değişmeyen eskimiş günü yaşama duygusuna katlanıyordu. Eskiden onu kendinden geçiren, coşturan cümleleri şimdi istediği kadar söyleyebilirdi. Özgür olmak. Kendi kendinin nedeni olmak. Benim çünkü ben olmak istiyorum diyebilmek. Kendi kendinin başlangıcı olabilmek. Bunlar içi boş, cafcaflı sözler. Okumuşların can sıkıcı, bıktırıcı tekerlemeleriydi. Kalktı. Bir memur parasızlıktan kıvranan ve eski öğrencilerinden birinin kardeşini görmeye gidecek olan bir memur kalktı. Düşünüyordu. Zarlar atıldı, bitti mi? Gerçekten artık herhangi bir memurdan başka bir şey değil miyim? Ne kadar çok beklemişti. Son yılları hep bir savaş öncesinin bekleyişi içinde geçmişti. Günlük yaşamın bin bir küçük kaygısıyla bekliyordu. Tabii kadın peşinde koşuyordu, o zamanlar geziyordu ve yaşamak için de para kazanıyordu. Ama bütün bunların yanı sıra tek çabası kendini bir başka şey için emre hazır tutabilmekti. Bu başka şey üzerinde düşünülmüş önemli ve özgür bir karardı. Onun bütün yaşamını değiştirecek ve yepyeni bir varoluşun başlangıcı olacaktı. Hiçbir zaman kendini bir aşka bütünüyle verememiş, hiçbir zaman bütünüyle mutlu, gerçekten tasalı olamamıştı. Ona hep aşklar, mutluluklar, tasalar bir başka yerdeymiş. Daha henüz doğmamış gibi gelmişti. Bekliyordu. Ve bu sırada yıllar sinsi sinsi, usul usul gelmiş, onu yakalamış, arkasından vurmuştu. 34 yıl. Bir şeylere bağlanmaya 25 yaşındayken karar vermem gerekirdi. Bruno gibi. Küçük yelkenliler, Lüksemburg havuzunda fıskiye yaklaştıkça tokatlanıp dalgalanarak dolaşıyordu. Matthew bu sus şenliğini seyretmek için bir an durdu. Artık beklemiyorum diye düşündü. Marcel'in hakkı var. Baştan başa bekleyiş olmak için kendimi boşalttım, kısırlaştım. Şimdi bomboşum işte. Ve artık beklediğim bir şey yok. Orada fıskiyenin yanında yelkenlilerden biri batmak üzereydi. Herkes bakıyor, gülüyordu. Çocuğun biri uzun bir kanca almış, kurtarmaya çalışıyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 53.